Ayrım 7.
Aslında Evren Ecevit için benzer görüşlere sahipti. Evren, Genelkurmay Başkanı, çok iyi hasletleri vardır. O zaman rahatladı. Tek kuşku beklenti içindeki Sancar Paşa'nın süre uzatılmayınca tankları harekete geçirip geçirmeyeceğiydi. Savunma Bakanı Hasan Esat Işık Evren'e sordu. Evren, hiç merak etmeyin dedim. Silahlı kuvvetler bir Genelkurmay Başkanı'nın süresi uzatılmadı diye böyle bir şey yapmaz. Kimse o emri itaat etmez. Faruk Gürler zamanında da olmadı. O misali de verdim. Gerçekten de Genelkurmay'daki nöbet değişimi bu kez sorunsuz gerçekleşti. Güneşli bir günde Evren apoletleri değişti. Artık 1980'lerdeki rolüne baş aktörlüğe hazırdı. Evren, o günü gittik evde apoletlerimizi değiştirdik. Ama içimde hep bir şey var, tedirginlik var. Çünkü öyle bir görev üstlendim ki omuzlarımda hissettim ki büyük bir ağırlık var. Çünkü Türkiye'de anarşi günden güne tırmanıyor, iyi değil. Mektupla gelen ölüm. Evren'in sözünü ettiği terör hemen aynı dönemde vurmakta gecikmedi. Ankara Emek Postanesi'nden aynı gün 4 ayrı adrese 4 ayrı paket yollandı. Hepsinin içinde de bomba vardı. Ambalajın açılması etrafa ölüm saçılmasına yetiyordu. İlk paketin adresi Malatya'nın Adalet Partili Belediye Başkanı Hamit Fendioğlu'nun eviydi. Halkın Hamido diye benimsediği başkanın evindeki bomba gelinini, torununu ve kendisini anında öldürdü. İşte ne olduysa bundan sonra başladı. Hamido'nun ancak solcular tarafından öldürülmüş olabileceği varsayımıyla halk galeyana getirildi. Belediye hoparlörlerinden Kur'an okunmaya başlandı. Camilerde din elden gidiyor vaazları verilir oldu ve ok yaydan çıktı. Malatya birdenbire karıştı. Camilerden çıkan halk deliye dönmüştü. Özellikle Aleviler ve solcu bilinenlere ait 500 dükkan yağmalandı. 15 ev yakıldı. Paniği artırmak için içme suyuna zehir karıştırıldığı söylentileri yayıldı. Hemen aynı saatlerde diğer bombalı paketler de adreslerine ulaşmaya başlamıştı. Biri ne ilginçtir ki bu kez solcu bir hedefe yollanmıştı. Ancak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki CHP'li milletvekili adayı Memiş Soylu paketten kuşkulandı. Geri yolladı. Bomba postanede patladı. Bu kez parçalanan her şeyden habersiz bir memurdu. Herkes panik içindeydi. Adıyaman ve Adana'daki adreslere yollanan paketlere ise şans eseri önceden fark edilip el konuldu. Türkiye bu tip bombalı terörlerle ilk defa tanışıyordu. Zira o güne kadar böyle bir teknoloji hiç kullanılmamıştı. Ne sol ne de sağ hiçbir örgüt böyle bir donanıma sahip değildi. İşin garip yanı aynı tip özellikteki bombaların hepsi Ankara'daki postanelerden farklı görüşlü insanlara yollanmıştı. En önemlisi bu bombalar Anadolu'daki büyük toplumsal çatışmaların fitilini yakan bir başlangıçtı. Sanki o gizli el harekete geçmişti. 16 Mart katliamı. Bombalarla yaşanan katliamın en büyüğü İstanbul'un göbeğinde Beyazıt'ta yaşandı. Günlerden 16 Mart'tı. Öğlen saatlerinde sol görüşlü öğrenciler her zamanki gibi polis gözetiminde grup halinde kapıdan çıkıyorlardı. Beyazıt bölgesinde ülkücü öğrencilerin hakimiyeti vardı. Bu nedenle de sol görüşlü öğrenciler bir saldırı ihtimaline karşı gruplar halinde okula geliyor, yine aynı şekilde okuldan dönüyorlardı. Ancak bu toplu çıkış sırasında havada bir gariplik vardı. Yahya Gergin, polis memuru. Biz devamlı okulun önünde göreve geldiğimiz zamanlarda burada okulun kapısının önünde 30-40 kişilik bir polis kuvveti burada güvenliği sağlamakla mükellefti. O gün için göreve geldiğimizde 9 kişilik bizim sadece kendi grubumuz vardı. Diğer grupların polis memurlarını göremeyince okulun önünde bir gariplik olduğunu hissettik. Tam İstanbul Üniversitesi'nin ünlü ana çıkışına gelmişlerdi ki bazı polislerin kapının dışına çıkmadığını fark ettiler. Gençler kuşkulu bakışlarla Beyazıt Meydanı'na çıkarken 10-15 sağ görüşlü öğrenci grubun sağ tarafından slogan atmaya başladı. Görevli az sayıdaki polis de çatışmayı önlemek için bu tarafa yöneldi. İki grubun arasında tertipat aldı. Öğrenci grubunun sol yanı boş kalmıştı, korunmuyordu. İşte tam bu sırada birdenbire bir çığlık duyuldu. Yahya Gergin, polis memuru, okulun kapısından çıktıktan sonra beraber gidelim derken o anda orada görevli olan bir iki tane polis arkadaşım bunlardan bir tanesi bombayı havada görüp bomba, ikaz ediyor. Bağırmasıyla beraber herkes kendini fırsatını bulan yere atıyor ve akabinde bomba patlıyor. Saldırı öğrencilerin korunmadığı sol yandan gerçekleşmişti. Sanki ülkücü öğrencilerin saldırı girişimi o yönde görev yapan polisleri uzaklaştırmak içindi. Bomba büyük bir gürültüyle patladığı anda bu kez aynı yönden otomatik silahların yaylım ateşi başladı. Öğrenciler panik içindeydiler. Muhittin Cenkdağ, Cumhuriyet Savcısı, "Bunlar tertibat alıyorlar. Çocuklar çıkarken nasıl bir bomba belki 100 parçaya bölünüyor. Şarapnel de değil, mermi. Ufak ufak mermiler. Bir vücuttan belki 50 tane çıkardılar. Yani Türkiye'de amatörce yapılan şey değil." Polisler bombayı atanı fark etmişlerdi. Peşlerine düşmek için harekete geçtikleri sırada bir emir onları durdurdu. Yahya Gergin, polis memuru, "Aşağı yukarı birkaç dakika silah sesleri ateş edildikten sonra kesildi. Ve biz başladık arkalarından kaçan kişileri kovalamaya. Kovalamaya başladığımız zaman bunlar 4-5 kişiydi. Biz bunları belli bir yere kadar kovaladık, yakalayamadık. Geri geldiğimizde biz kaçanları arkasından kovalarken arkamızdan bir tanesi geri dönün gitmeyin diye bağırmıştı. Bunun kim olduğunu öğrenmek için sordum arkadaşlara. Orada kalan arkadaşlara. Bunun komiser muavini Reşat Altay olduğunu söylediler. Reşat Altay olduğunu söyledikten sonra benim garibime gitti. Çünkü daha evvelden kendisi de bizimle beraber orada koruma görevini sağlayan kişilerden, birlik amirlerinden bir tanesiydi. Reşat Altay sonraki yıllarda o dönemde Ülkü Ocakları 2. Başkanı Abdullah Çatlı ile bağlantısı belirlenen bir polis yetkilisiydi. Bilanço korkunçtu. 7 ölü, 40 yaralı. Katiller o gün ellerini kollarını sallayarak kaçıp gittiler. Aradan yıllar geçtikten sonra bombayı atan genç Zülküf İsot katliamı ailesine itiraf etti. Remziye Akyol, Zülküf İsot'un ablası. "Abla," dedi. "Ben sana bir şey anlatmak istiyorum," dedi. 16 Mart katliamını oturdu anlattı bana. Polis aracıyla gittiklerini, polislerin de kendilerine yardım ettiklerini, bombayı kendisine attırdıklarını. O anda insanların feryatlarını, bağırmalarını gözleri dolu dolu anlattı. "Çok pişmanım," dedi. "Abla," dedi. "Bir süre sonra teslim olacağım. Hiç meraklanma. Bildiklerimi, bugüne kadar yaptıklarımızı, her şeyi anlatacağım," dedi. 16 Mart katliamında ölenler o güne kadarki en görkemli cenaze töreniyle uğurlandı. Sol görüşlü öğrenciler İstanbul'un her yerinden akın akın Beyazıt'a geldi. Üniversite işgal edildi, cenazeler geldiğinde işgali kaldırdılar. Cenazeye yaklaşık 60 bin öğrenci katıldı. Bitip tükenmek bilmeyen korteji izleyenler arasında ürkek, çekingen biri daha vardı. O 16 Mart katliamının tetikçisi Zülküf İsot'tan başkası değildi. Zülküf İsot, yıllardır yayınlanan cenaze görüntülerinde ilk kez tespit ediliyordu. İsot'u cinayetin hemen ertesi gününde ortaya çeken neydi? Belki de kan tutmuştu. İsot ilk ve son görüntülerinin çekilişinin üzerinden çok kısa bir süre sonra öldürüldü. Katili de kendisi gibi bir ülkücü Latif Akti'ydi. 8 yıl hapis yattı. Bu olaydaki asıl önemli açıklama ülkücü itirafçı Ali Yurtarslan'dan geldi. Öğrencilerin üzerine atılan bombayı Ülkü Ocakları 2. Başkanı Abdullah Çatlı'nın sağladığını söyledi. Ali Yurtarslan'ın itiraflarına göre Çatlı da orada da görevli bir yüzbaşından 7 tane TNT kalıbı almıştı. Bu kalıpların bir bölümü İstanbul'da, bir bölümü de Ankara'da kullanılmıştı. Çatlı adı ilk defa bu şekilde kamuoyu tarafından duyuldu. Cem Alptekin, 16 Mart katliamının tanığı hukuk öğrencisi, 16 Mart davasının müdahil avukatı. Abdullah Çatlı'nın TNT'lere gidip bir askeri birlikten temin eden bir yüzbaşı aracılığıyla bir asker dayanışması, bir asker ilişkisi ve bu TNT'leri sivil bir faşist örgütün üyelerine teslim etmesi, ardından bu çelişki çerçevesinde emniyet içinde bu organizasyonun bilindiğine, biliniyor olmasına rağmen tedbirlerin okul önünde azaltılması ve emniyet kadrolarının buna göre kamufle edilmesi ve eylemin başarılmasının sağlanması, ve bu eylem olduktan sonra bu olaydan sorumlu olması gerekenlerin terörle mücadele şubesinde göreve, üst görevlere gelecek kadar önlerinin açılması. Ve benzeri olaylarda, Türkiye'de çok önemli olaylarda sorumluluk sahibi olması gereken görevlilerin, memurların yükselmiş olduğu da bu işbirliğinin nerelere kadar, devlet içindeki birimlerde nerelere kadar uzandığının en somut örneği. 16 Mart katliamının sır perdesi bir türlü aralanamadı. Sonraki yıllarda Mustafa Doğan adındaki bir emniyet görevlisi dava sanığı olarak gıyabında yargılandı. Mustafa Doğan firardaydı. Bu şahsa ait bilgiler emniyetten istendiğinde mahkemeye böyle bir görevlinin emniyette çalışmadığı bildirildi. Sanığı olmayan bu davada çok önemli bilgiler ortaya çıktı. Örneğin polis böyle bir saldırının yapılacağını saldırıdan tam 9 gün önce öğrenmişti. Cem Alptekin, 16 Mart katliamının tanığı hukuk öğrencisi, 16 Mart davasının müdahil avukatı. Yargının emniyete yönelttiği sorular içerisinde gelen cevaptan gerçekten de bu ihbarın 9 gün önceden emniyete yapıldığının belgesini ele geçiriyoruz. Ve bu belgeye göre olayın nasıl yapılacağı, nasıl organize edildiği, kimlerin örgütlediği ayrıntısıyla anlatılmış. Üstelik okuldaki birimlere de bu ihbar belirli prosedürden geçirilerek gönderilmiş. Ama bir yerlerde bu bilgi, bu ihbar manipüle edilmiş. Bir yerlerden toplanarak ihbarın gereğinin yapılması, emniyetin kolluğun gereğini yapması bilinçli olarak yine engellenmiş ve o eylem de bu şekilde realize edilmiş. Abdullah Çatlı ya da 7 ölü. Çatlı'ya asıl ününü kazandıran ise başka bir katliam oldu. Ankara Bahçeli Evler'de Türkiye İşçi Partisi üyesi 7 öğrenci bir gece telle boğularak ve kurşunlanarak öldürüldü. Daha sonra yakalanan sanıklar bu katliamı reisin emriyle gerçekleştirdiklerini söylediler. Reis Abdullah Çatlı'dan başkası değildi. Çatlı'nın suç ortağı ise yine bir başka ülkücü militan Haluk Kırcı'ydı. Çatlı o tarihten itibaren hep aranan ancak hiç bulunamayan bir isim olacaktı. Oğuzhan Müftüoğlu, bu arkadaşların evine faşistler silahla baskın düzenledikleri zaman ellerinde ne bir bıçak vardı ne bir tabanca vardı. Hiçbir şey yoktu. Kendileri 7 kişi koyun gibi boğazlandılar, öldürüldüler, katledildiler. Kendilerini savunamadan öldürüldüler. Şimdi bunu seçebilir bazı insanlar. Yani ben ölüm pahasına olsa kendimi savunmayacağım diyebilirsiniz. Ama bir toplumu ve bir saldırıya maruz kalan geniş bir kitleyi böyle bir şeye mecbur hissetmek, mecbur kılmak, bu kimsenin hakkı değildir. Artık kan oluk gibi akıyordu. Terör gruplar halinde can alıyordu. Bir katliamda Ankara Balgat'ta yaşandı. Gecekondu semtindeki kahveler tarandı. 5 ölü 20 yaralı. Katliamın 2 sanığı yine ülkücü kanattandı. Sanıklardan Mustafa Pehlivanoğlu ve İsa Armağan katliamdan ötürü idam cezasına çarptırıldı. Ancak her ikisi de askeri cezaevinden er üniforması giydirilerek kaçırıldı. Pehlivanoğlu daha sonra yeniden yakalandı ve 12 Eylül döneminin ilk idam edilenlerinden biri oldu. İsa Armağan ise yıllar sonra yurt dışında yakalandı ve Türkiye'ye getirilip cezaevine konuldu. Hedef aydınlar. Bunlar yetmiyormuş gibi terör yeni bir eylem türü geliştirdi. Navlunun ucunda artık ünlü isimler vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Recep Haşatlı iki oğluyla birlikte öldürüldü. Cinayeti Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği üstlendi. Ardından Savcı Doğan Öz, Doçent Doktor Necdet Bulut, Şair Ümit Kaftancıoğlu ve Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu öldürüldüler. Sol görüşleriyle bilinen bu aydınların katilleri ise ülkücü kökenliydi. Cinayetler insanların günlük yaşamlarının ayrılmaz parçası durumuna girmişti. Her yerde konuşulan diğer konuda giderek artan yokluklardı. Döviz sıkıntısı öylesine artmıştı ki yurt dışına çıkış 2 yılda bire indirildi. Gazete haberleri arasında en çok ilgi çekenler en fazla kıtlığı duyulanlardı. Elektrik kesintileri hayatın parçası olmuş, tasarruf için televizyon yayınları gece 11'de kesilmeye başlamıştı. Fluoril, kömür, ampul bulunmuyordu. Günlük yaşam giderek zorlaşıyordu. Ülkeye benzin, sigara getirilmesi gazetelere haber oluyordu. Televizyon hala Avrupalaşmanın ölçütü sayılıyordu. O yıl televizyona Türkiye ağır topunu Ajde Pekkan'ı yolladı. Parçası o günlerde en çok aranan petrol üzerineydi. Ajda Pekkan son sıralarda yer aldı. Türkiye yine Avrupa'ya gücünü gösterememişti. Solda ve sağda vuruşanlar. Bu manzara karşısında Ecevit hükümeti çaresizdi. Ülke hızla ikiye ayrılıyordu. İnisiyatif artık merkez sol ve merkez sağda değildi. Kontrol her iki tarafın radikal gruplarının eline geçmişti. Saflar netleşmişti. Herkes kendi kampına çekilmişti. Hemen her mesleğin kendi örgütü, kendi derneği vardı. Solcu işçiler diskte, sağcılar milliyetçi işçi sendikalarındaydılar. Solcu öğretmenler TÖPDER'de, sağcılar Ülkü 1'de örgütlüydüler. Solcu memurlar TÜMDER'de, ülkücüler Ülküm'de siyaset yapıyordu. Solcu öğrenciler Dev Genç'te, sağcılar Ülkü Ocakları'nda saflaşmıştı. Belki de dramatik olanı poliste yaşanıyordu. Solcu polisler POLDER'de, sağcı polisler POL1'deydiler. Doktorlar, avukatlar, mühendisler, ziraatçiler, yani her kesim kendi saflarına çekilmişti. Bu kamplaşmada sokağın hakimi de ülkücü ve devrimci gruplardı. Ülkücülerin merkezi Ülkü Ocakları'ydı. Ülkenin hemen her yanında şubesi vardı. Şubelerin sayısı 1100'ü geçmişti. Ocaklar siyasi açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlıydılar. Her ocak reis adı verilen bir sorumlu tarafından yönetiliyordu. Askeri bir hiyerarşiyle yönetilen ocaklar bulundukları bölgelerde hakimiyet kurmaya çalışıyorlar, sol görüşlü olanları bölgelerine sokmuyorlardı. Bu dönemde kurulduğu öne sürülen kimi yasa dışı örgütlerde silahlı kadrolarını ülke ocaklarından sağladılar. Bunların arasında Türk İntikam Tugayı, Esir Türkleri Kurtarma Ordusu, Türk Yıldırım Ordusu en çok adı duyulanlardı. Türk İntikam Tugayı adı en çok cinayete karışan örgüt olarak biliniyordu. Örgüt sol görüşlüleri işkenceyle öldürüyordu. Ölenler alınları ya da vücutlarında dağlanmış TİT imzasıyla bulunuyordu. TİT'in bir başka imzası da öldürülenlerin boyunlarından ayaklarına doğru komando düğümüyle bağlanmış bulunmasaydı. Bu düğüm kurbanının yavaş yavaş boğulmasına neden oluyordu. Bir başka sağ örgütlenme ise Akıncılardı. Şeriatı hedefleyen bu grup siyasi yönden Milli Selamet Partisi'ne yakındı. Aralarından TUŞKU, Türkiye Şeriatçı Kurtuluş Ordusu çıktı. Ancak Akıncılar genelde büyük çatışmaların dışında kaldılar. Soldaki örgütlenme hem çok daha karışık ve çok daha yaygındı. İdeolojik olarak çok farklı kaynaklardan besleniyorlardı. Bunlar dünyadaki sosyalist ülkelerin farklı görüşlerini benimseyerek kendi içlerinde de bölünmüşlerdi. Sovyet yanlıları Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Emeğin Birliği gruplar olarak tanınıyorlardı. Sovyetler Birliği'ni sosyalizmin beşiği ve kalesi olarak görüyorlardı. Özellikle sendikalarda, demokratik kitle örgütlerinde yaygın bir örgütlenmeye ve güce sahiptiler. Bu gruplar kendi aralarında işbirliği yapabiliyor ve ortak hareket edebiliyorlardı. Ürün, kitle, ilerici yurtsever gençlik, çark başak gibi yayınlar ve politik adıyla bir de günlük gazete çıkarıyorlardı. Çin yanlıları Türkiye İşçi Köylü Partisi'nde örgütlüydü. Yasal olan bu partinin genel başkanı Doğu Perinçek'ti. TİKP günlük aydınlık gazetesini yayımlıyordu. Bu gruba Çin yanlısı denilmesinin nedeni de Mao Zedong'un görüşlerine duydukları saygıydı. Yine aynı şekilde Kamboçya'da Kızıl Kihmerleri sosyalist bir hareket olarak tanımlıyorlardı. Aydınlık gazetesinde yapılan yayınlar nedeniyle diğer sol gruplar TİKP'lileri ihbarcı olarak niteliyordu. Arnavutluk yanlıları Türkiye Devrimci Komünist Partisi, yayını Halkın Kurtuluşu, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi, Marksist-Leninist, yayını Halkın Yolu, Türkiye Komünist Partisi Hareketi, Marksist-Leninist, yayını Devrimci Halkın Birliği, Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği, yayını Devrimci Proletarya ve Türkiye Komünist Partisi, Marksist-Leninist, TİKKO, yayını önce Halkın Gücü, sonra Partizan. Bu gruplar da Çin ve Sovyetler Birliği'ni sosyalizm ihanetle, sosyal emperyalizmle suçlayan Arnavutluk Emek Partisi'nin görüşlerine yakın bir çizgi izliyorlardı. Öğrenci gençlikte ve Anadolu'da örgütlüydüler. Mustafa Yalçıner, Halkın Kurtuluşu Dergisi yazarı, şunlar yaşanıyordu solun içinde. Sovyetler Birliği ile birleşelim, Sovyetler Birliği ile ittifaka girmemiz gerekir. THKO ise o zaman onun tersi görüşlere sahipti. Sovyetler Birliği devrimden yana bir ülke değil, sosyalist bir ülke de değil. Artık devrimlerin karşısında konumlanan, devrimleri basmaya, ezmeye yönelen emperyalistleşen bir ülke durumunda. Ona karşı da mücadele vermek gerekir görüşünü ortaya koydu. Bu ama diğer sol gruplarla THKO arasında epey uzun tartışmanın doğmasına neden oldu. Çin, Arnavut ve Sovyet yanlıları arasında uzlaşmaz bir çelişki vardı. Birbirlerinin mağcı bozkurt ya da sosyal faşist olarak suçluyorlardı. Aralarındaki çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirdi. Asıl güç olansa diğerlerinin orta yolcu diye adlandırdıkları örgütlerdi. Bunların başını devrimci yol çekiyordu. Bülent Forta, dev yol, 100 bin, 150 binlik bir dergi tirajı vardı. Ve benim tahminime göre yani 1 milyondan fazla insanın hayat çizgisini değiştiren bir şeydi. Bu Türkiye'nin o günkü nüfusuyla kıyaslandığı zaman hiç de küçümsenmeyecek büyük oranlara ulaşmış bir toplumsal etkiydi. Bu etkinin dışında aslında çatışmanın karakterinden kaynaklanan bir tarzda dev yolculaşma dalgası vardı. Zaman zaman bu hani dev yolun iradesinde belli görevler üstlenmiş insanların da boyutlarını aşan. İşte bir gidiyordunuz, bir köyden biri geliyordu. Bizim bütün köy dev yolcu diyordu. O köyü siz belki haritada bile bilmiyordunuz. Yani böyle bir kendiliğinden yönü vardı. Dev yolun bu yatay genişleme sürecinde örgütün önderleri o yıllarda pek bilinmeyen bir politikayı tartışıyordu. Oğuzhan Müftüoğlu, bir açık yasal parti örgütlenmesi fikri 1978'in sonlarına doğru 79-80 döneminde sıkı yönetim sonrası dönemi zannediyorum tartışıldı. Geniş kitle ilişkilerine ulaşılmıştı. Bu kadar geniş ilişkileri gizli örgüt çatısı altında örgütlemenin olanaksızlığı ortadaydı. Açık, yasal, cephesel bir parti etrafında faaliyeti daha meşru bir zemin üzerine yürütebilme fikri zaman zaman değişik insanlar arasında tartışıldı. Kurtuluş özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de güçlü bir örgütlenmeye sahipti. Devrimci sol, acilciler, halkın devrimci öncüleri, Marksist-Leninist silahlı propaganda birliği, eylem birliği, çayan sempatizanları, üçüncü yol vardı. Dev yol da dahil bütün bu örgütler gıdasını Mahir Çayan'ın tezlerinden alıyordu. Latin Amerika solundan, Che Guevara'dan etkilenmişlerdi. Özellikle öğrenci hareketi içinde son derece yaygın ve örgütlüydüler. Dev yola yakın isimler Demokrat adıyla bir de günlük gazete çıkarıyordu. Partizan yolu, Vatan Partisi, Sosyalist Vatan Partisi gibi hareketler Doktor Hikmet Kıvılcımlı çizgisini sürdürüyordu. Türkiye Emekçi Partisi, Mihri Belli'nin başkanlığında Milli Demokrat Devrim tezini savunuyordu. Mehmet Ali Aybar'ın Sosyalist Devrim Partisi, Leninizmi ve bürokratik parti modellerini reddediyordu. Birikim, sol muhalefetin entelektüel dergisi olarak tanınıyordu. Türkiye devriminin yolu, Deniz Gezmiş'le birlikte idam edilen Hüseyin İnan'ın görüşlerinin takipçisiydi. Bütün bu gruplar hem ülkücülere karşı hem de kendi aralarında mücadele ediyorlardı. Kimi zaman silahların kullanıldığı bu iktidar savaşında temel ayrım noktasını hep kuramsal ayrımlar oluşturuyordu. Her grup en doğru sosyalizmi kendilerinin savunduğunu düşünüyordu. Bülent Uluer, İstanbul Dev Genç Başkanı. Ve tabii bir kere devrimci kanı devrimciler tarafından akıtılmaya başlayınca işin kuralı bozuldu demektir. Yamukluk başladı demektir ve başlamıştı yamukluk. Ve bu bizi çok kötü bir hale getirdi tabii. Moralimizi bozdu. Yanımızdaki insanların hatta kendimizin şevkini kırdı. Topluma karşı vereceğimiz mesajın ciddiyetini azalttı ama oldu.